Ayrım 10, sayfa 157. Evet, ilk kez onunla öpüştüm. Tren gelirken iyice yaklaşmasını bekleyip rayların üstünden karşı ilk kez onunla koştum. İlk kez beni vapura o bindirdi. Adaya ilk kez onunla gittim. Karanlık bir sinemada elini tutarken ilk kez onunla titredim. Dalgalardan, gökyüzünde ışığın her zamanki gibi değişimleriyle oluşan renklerden, kim bilir nereden nereye giden ve ne hayatlar taşıyan gemilerden, bir bakıştan, belki yüzlerce kez dinlediğim bir şarkıdan ilk kez onunla böyle çok anlam çıkardım. Ama aramızda neler olup bittiğini hiç konuşmadık. Bilmem, belki de o zamanlar böyle şeyler zaten konuşulmazdı. İlk öpüşmemizin üstünden birkaç gün geçtikten sonra yazıhaneye uğradığında sanki aramızda hiçbir şey olmamış gibiydi. Zaten tam olarak ne olmuştu bunu da bilmiyordum. Aramızdaki şey, onun sonradan bir keresinde söylediği gibi, gerçekten kozmik bir bağsa ne olursa olsun bizi birbirimize çekiyordu. Ama belirleyici olan onun davranışlarıydı. Başından beri de hep öyle oldu. Bir görünüp bir kaybolan, yüzü asık gitmişken gülerek gelen, her zaman gizemli bir şeyler varmış gibi, hep bir sır varmış gibi söylenmelerle dolu, varla yok arası garip bir şeydi işte. Evet, sihirli bir öpücüktü ve o andan sonra büyülü bir şeyle ona bağlandığımı biliyorum. O anda hayır, farkında değildim neler olduğunun, benim için dünyanın değiştiğinin, artık başka birisi olduğumun, büyüdüğümün. Belki anlamak zor, hiç arkadaşı olmayan bir kızla okulda 3-5 sözcük dışında hiçbir şey konuşmamış olan birisi için bütün bunların nasıl bir duygu yarattığını anlamak zor. Bisikletle gezmek isterdik, gezerdik. Dondurma yemek isterdik, yerdik. Denize girelim derdi, girerdik. Bahçede oturmak istediği zaman onu öpmemi istediğini anlardım. Aslında ben hiçbir şey yapmıyordum. Yalnızca onun isteklerini yerine getiriyordum. Bazen "Yarın akşam bize gel," der, gittiğim zaman kapıya çıkardı. Kapının önünde annesi çağırana dek konuşurduk. Bazen de işte o duvarın üzerinde oturup ayaklarımızı sallar ve geçen gemilere bakıp o anda içinde neler olduğunu düşünürdük. Ve tabii onu beklediğim saatler. Çünkü çoğu zaman geleceğini söyler gelmezdi. Odanın içinde bahçede dolaşıp dururdum. Annesinden izin alamadı ya da misafirleri geldi gibi kendimce bahaneler bulmaya çalışırdım. Bazen birkaç gün ondan hiç ses çıkmazdı. O zaman ne yapacağımı bilemezdim. Gidip sormaya cesaret edemezdim. Belki de artık beni görmek istemiyor diye düşünürdüm. Bir gün önce söylediklerimi, yaptıklarımı düşünüp kendime suç bulurdum. Eğer süre uzarsa kendimce küser, oturup ona uzun bir mektup yazardım. Sonra birden bir sabah kapıda bisikletiyle, kısa şortu ve çizgili bluzuyla beliriverirdi. Ve tabii o gülümseyişi gördüğüm an her şeyi unuturdum. Yüzüme şöyle bir bakar, "Ben gelmesem beyefendinin sesi çıkmayacak, yoksa bana küstün mü?" derdi. O anda her şey silinip gider, o mektup yırtılıp atılırdı. Annesiyle kışlık eve gitmişlerdi, biraz hastaydı. Bir düğüne katılmaları gerekmişti ya da bir iki günlüğüne babası onları bir geziye götürmüştü. Benim dışımda bambaşka bir hayatı vardı. Çok ilgilenmez görünsem de farkındaydım. Daha o yaşta dünyanın birçok yerine gitmişti, bir sürü arkadaşı vardı. Ben hayatının içinde bir yerde gizli bir oda gibiydim. Ve bir şeylerden kaçtığı, sıkıldığı zaman gelip anahtarıyla kapıyı açıyor, belki de kendisini rahat hissettiği bu odada oturmayı seviyordu. Ona hiçbir zaman nerede olduğunu, nereye gittiğini, neden birkaç gün kaybolduğunu sormazdım. Eğer isterse o anlatırdı. Bazen de hiçbir şey söylemezdi. Anladığım bir şey vardı ki, ona doğrudan soru sorarsanız cevap vermez ama kendisi isterse bazen saatlerce siz sormasanız da anlatır. Bir gün bisikletle dolaşırken onu arkadaşlarıyla bir kafede otururlarken görmüştüm. Uzaktan neşeli kalabalığın çalan müzikle bir şeyler yiyip eğlendiğini anladım. Belki de içlerinden birinin doğum gününü kutluyorlardı. Ertesi gün geldiğinde bana bundan söz etmedi. O zaman bir an için ilk kez aslında onun hayatında hiçbir yerin olmadığını hissettim. Ama her şey öyle güzeldi ki geçen zamanın içinde sonra ne olacağını düşünmek istemiyordum. Bir keresinde "Bahçede oturalım," dedi. Oturduk. Sessizce ağlamaya başladı. Gözünden yaşlar öylece akıyordu. "Seni üzen ne?" diye sordum ama cevap vermeyeceğini biliyordum. Sonra dedi ki, "Her şeyi olan bir insanın yine de mutlu olmaması ne garip değil mi?" Yüzünü öptüm, bana baktı. Eliyle yüzümü okşadı. "Sen herkesten ne kadar başkasın," dedi. "Dünya üzerinde böyle kalabilen bir başkası yoktur. Sen benim ruhuma iyi geliyorsun." Bu durum, onun böylesine kendiliğinden davranması, aklına eseni yapması, beni de bu oyuna ortak etmesi huzurumuzu kaçırmış mıydı? Doğrusu söylemek gerekirse evet, kaçırmıştı. Ama o sıralar bunun fazla üstünde durmuyordum. Gizli notlar geliyor, bana yer ve zaman bildiriyordu. Bazen yazıhaneden çıkınca akşamüstü deniz kıyısında yürüyor, bazen hafta sonu uzaklara gidiyor, sandalla çıkıyor, bazen yalnızca bisikletle semtte dolaşıyorduk. Bu gizlilik, gelip giden pusulalar, gizemli notlar, her şeyin aramızda kalacağına dair ilk günden verilmiş sözler kendimi bir roman kahramanı gibi hissettiriyor ve bu oyun sanki çok gizli bir şey yapıyor ve bunu bütün bir dünyadan saklamayı başarıyormuşuz gibi beni heyecanlandırıyordu. Bir yandan babasıyla birlikte çalıştığım için onun buna kızacağını düşünüp bu gizliliğe ihtiyaç duyduğunu düşünüyordum. Bazen de annesi benden pek hoşlanmadığı için saklandığımızı. Galiba daha çok bu ikincisine inanmıştım. Ama çok gençtik ve o günlerde tanıdık birilerinin bizi böyle sarmaş dolaş el ele görmesi, hele öpüştüğümüzü duyması tam bir felaket olurdu. Bazen yazıhaneye geldiğimde Firuz Bey'in yüzü asıksa bile içimde bir tedirginlik olurdu. Kimi zaman özellikle birkaç gün ortadan kaybolduğunda, yazıhaneye uğramadığında, notlar geciktiğinde ya da benim yazdığım bir şeye cevap vermediğinde odada dolaşıp duruyor, kendi kendime garip şeyler kurmaya başlıyordum. Zaten yaz sonu İngiltere'ye okula gidecekti. Uzun zaman onu göremeyecektim. Belki de fazla üzerine gitmememin nedeni kendimi korumak, ona daha fazla kapılmamaktı. Ama eğer böyleyse bile bunu bilerek yapmıyordum. Belki de benimle yalnızca kendince eğlenceli bir oyun oynuyordu. Her ne kadar böyle, sen herkesten başkasın dese de gerçekte benimle ilgili ne düşündüğünü hiç bilemezdim. Yalnızca beni değişik bulduğunu, benimle eğlendiğini, güldüğünü, yanımda rahat olduğunu biliyordum. Elbette bunları asla sormadım. Çünkü ona içten içe kızdığımda bile yanıma geldiği anda aklımda canımı sıkan ne varsa uçup giderdi. O havai haliyle, dünyayı umursamaz yürüyüşüyle, rengarenk giysileriyle gelir, her zaman geç kalır, sanki yıllardır birlikteymişiz gibi ilgisiz bir şeyler anlatmaya başlar ve her şey bir anda yoluna girerdi. Hem zaten insan sevdiğine beni seviyor musun diye sorar mı? Kurgulardan, hayallerden ve yıllar süren koskoca bir yalnızlıktan oluşan hayatımda sabahları uyandığımda bir an nedenini bilemediğim bir mutluluk duyuyordum ve her sabah onun yüzü aklıma geliyordu. Onun için bir arada bir aklıma kuşkular, o zamana dek bilmediğim tuhaf düşünceler gelse de doğrusu pek umurumda değildi. Hiç yakın arkadaşım olmamıştı, hiç sevgilim olmamıştı. Şimdi hem bir arkadaşım hem de kendimce bir sevgilim vardı. Tabii bu ikincisini kendime bile itiraf edemiyordum o sıralarda. Çok uzun zaman sonra hayatımda ilk kez mutluydum. Sonra bir gün bana geldi ve dedi ki, ''Yarın seni bir yere götürmek istiyorum, gelebilir misin?'' ''Tabii ki giderdim, onunla dünyanın öteki ucuna bile giderdim.'' Hiçbir şey sormadan hem de. Ertesi gün beni demir yolunun geçtiği ağaçlık bir yere götürdü. Orada ağaçların arasında otururken benimle bir oyun oynamaya var mısın diye sordu. Zaten bir oyunun içinde değilmişiz gibi. Yanımıza gelmiş başıboş beyaz bir köpeği okşuyordu bir yandan. Sıcak insanların öğle uykusuna yattığı öğleden sonralardan biriydi. Demir yoluna bakan iki katlı bahçeli evde dışında o günlerde oralarda kimseler yoktu. Önümüzde demir yolu sanki sonsuza doğru uzanıp gidiyordu. Ne oyunu dedim. Sigarasını yaktı. Çok ciddi görünüyordu. Derin bir nefes çekti. Sonra bana dönüp sen var mısın yok musun önce onu söyle dedi kararlı bir bakışla. Varım tabii dedim. Muzur muzur gülümsedi. Ama korkmak yok dedi. Yok dedim. O zaman şimdi beni iyi izle dedi. Ayağa kalktı. Köpek de yanında kuyruğunu sallayarak onu izledi. Ona bakmanın bile başka olduğunu düşündüm, her şeyden başka. Ona bakmayı hep çok sevdim. Tren yaklaşırken aşağı indi, rayların yanında durdu ve bekledi. Köpek sanki onun garip bir şey yapacağını anlamış gibi gözlerini ondan hiç ayırmadan havlayarak bir ileri bir geri yürümeye başladı. Yerimden kalktım, rayların neredeyse üstüne çıkmıştı. O zaman ne yapacağını anladım ve korktum. Bir an ne yapacağımı bilemedim. Onu durdursam mı, bağırsam mı kararsız kaldım. Sonra tren iyice yaklaştığı sırada ani bir hareketle koşarak karşıya geçti. Ayağında o kocaman topuklularla böyle bir şey yapmasına inanamadım ve trenin önümden geçip gitmesini izlerken zaman durmuş gibi geldi. Köpek etrafında koşup sıçrayarak deli gibi havlıyordu. Tren geçip gitti, sanki dünyanın en uzun treniydi. Emel karşımda durmuş gülerek bana bakıyordu. ''Ne oldu?'' dedi, ''yoksa korktun mu? Merak etme, daha önce de yaptım.'' Sonra yeniden yanıma geldi ve bana sarıldı. Sakinleştirmek ister gibi köpeğin başını okşadı. ''Korkma, bana bir şey olmaz.'' dedi. ''Sen delisin.'' dedim. Güldü. ''Evet, bunu yeni mi anladın?'' dedi. Oturup bir sonraki treni bekledik. ''Sana sayacağım. İyice yaklaş raylara. Ve sıfır dediğim zaman fırla. Anladın mı? Sakın bekleme ve trene bakma. Yalnızca koş.'' dedi. Bir şey söylemedim. Bekledik. Bir süre sonra uzaktan aksi yönden gelen tren göründü. Rayların yanına gidip iyice yaklaştım. Trene baktım ve yaklaştıkça ne kadar büyük olduğuna şaşırdım. Sanki büyülenmiş gibi ona söyleyeceklerini duymaya çalışıyordum. Hemen arkamda duruyordu. Bekle, daha değil dedi. Tren yaklaştı, yaklaştı ve o saymaya başladı. 5, 4, önüme baktım. Treni artık görmüyor, yalnızca kulaklarımı sağır ederek gürültüsünü duyuyordum. 3, 2, 1, tam koşmaya başlayacakken kendimi birden geriye düşmüş buldum ve tren önümüzden büyük bir gürültüyle geçti. Son vagon geçene kadar hiç konuşmadık. Yerde yatıyorduk. Beni pantolonumdan yakalayıp geri çekmişti. Neden çektin dedim. Yapıp yapamayacağını görmek istedim yalnızca dedi. Yoksa şuracıkta ölmeni izlemek niyetinde değilim. Oturdum, o da karşımda oturdu, gözlerime baktı. İyice yakındık. Yüzümü ellerinin arasına alıp okşar gibi dokundu. Sanki gerçekten de çok büyük bir felaketten kurtulmuşum gibi. Sana bir şey olmasını istemem dedi. Hiç istemem. Aslında çok da tehlikeli bir şey değildi. Ama galiba onun için bu oyunun farklı bir anlamı vardı. O zaman hiçbir şey söylemeden onu öptüm. Geri çekilmedi. İyice yaklaştı ve yüzümü hiç bırakmadan uzun uzun öptü. Gözlerimi açtığımda ayağa kalkmış, pantolonunu silkeliyordu elleriyle. Hadi bakalım dedi, artık gidebiliriz. Ne de olsa sınavı geçtin. Şimdi her şeyin ne kadar hızlı geliştiğine, yalnızca birkaç ay içinde nasıl olup da hayatımız boyunca birlikteymişçesine onu sevebildiğimi, aramızdaki garip yakınlığa bakınca bütün bunların yalnızca bir rastlantı olduğuna inanmam zor. Bana tren sınavından sonra ince bir kitapla birlikte bir not gönderdi. Ona verdiğim kitabı okumuştu. Hüzünlü bir aşk hikayesi. Bitirdiğim zaman ağladım. Ağlamayı sevmem. İnsanların çok sevdikleri hiçbir şey üzülmelerini anlamıyorum. Neden herkesin ayrılmak zorunda olduğunu, neden bütün bu güzel duyguların hüzünlü bir yalnızlığa dönüştüğünü bilmiyorum. Ben de sana hiç de uslu olmayan çocuklarla ilgili bir kitap yolluyorum. Aşk hep bize öğrettikleri gibi bir şey mi? Bu arada aklıma geldi. Seni daha çok öpmek istiyorum. Ne dersin buna? Çok mu kötü? Böyle yazmıştı. Bana yolladığı kitabı hemen o akşam okuyup bitirdim. Kısa bir öyküydü. İki küçük çocuğun pek alışılmadık öyküsü. Zaten yayınlanır yayınlanmaz her yerde yasaklanmıştı. Çocukların da beklenmedik şeyler yapabileceğini, çılgınca hayallere kapılabileceğini anlatan bir kitap. Benzer romanlar vardı amcamın raflarında ama bu gerçekten de sarsıcı, şaşırtıcıydı. Sonra yeniden bakarken onun notun arka sayfasına şunu yazdığını fark ettim. Yalnızca ikimizin olacağı bir yer bul, bir gün ve bana bildir. Nenem haftada bir gün halama gidiyordu. O gün yazıhaneden kaçmak için matbaaya gitmeye karar verdim. Sabah oradaki işimi çabucak bitirip eve dönecektim. Gece hiç uyumadım desem yeridir. Ertesi gün ne giyeceğimden, geldiği zaman ne müzik dinleyeceğimize kadar bin çeşit şey düşündüm. Bu kitabı bana neden yolladığını, bu çocukların yaptığı şeylerin onu gerçekten ilgilendirmediğini, bütün bunların yalnızca ona farklı geldiği için mi çekici bulduğunu bilmiyordum. Saat 2 için anlaştık. Yine her zamanki gibi geç geldi. Kapıyı açarken bile heyecandan elimi kolumu nereye koyacağını bilemiyordum. Önce evi gezdi. Kitaplık ve eski eşyalar ilgisini çekti. Sonra benim odamda oturup müzik dinledik. İtiraf etmeliyim ki yatağın kenarında otururken elimi tutup beni kendisine çekmese saatlerce öyle şapşal şapşal otururdum. O gün o rengarenk uçuşan kumaşları üstünden çıkardığım, unutulmaz kokusunu büyüsünde gözlerimi kapatıp kendimden geçtiğim, sonsuz bir istekle ona sarıldığım, sıcaklığın neredeyse yakıcı bir hale geldiği, birbirimizi hem kıyamayarak okşadığımız hem de acıtmak istediğimiz o anlarda birine böylesine yakın olabileceğime inanamıyordum. Hep onun içindeydim, hem de sanki gözlerine baktığımda onu öperken, o beni yumuşacık elleriyle okşarken, sımsıkı sarılmışken, kucağımda kendini tümüyle bana bırakmışken, elle tutulamayan bir şey, bellekte mi, bedenin bilmediğimiz derin bir yerinde mi, ona karşı sonsuz bir yakınlık hissediyordum. Sanki o benim kayıp parçamdı ve gelip içime girmiş, yıllardır nedensiz bir biçimde duyduğum o yoksunluğu sona erdirmişti. Kucağımda ikimiz birlikte titrerken ağlamaya başladığı için durdum. Şaşkınlıkla yüzüne baktım. Şaşırmamın nedeni ağlaması değildi. Benim de aynı anda böylesine mutluyken ağlamak istememdi. İşte tam o anda onun içindeyken dünyanın merkezine inmiş bir gezgin gibi anlatılmaz bir yer çekimi ve sıcaklığı içinde şaşkın titrerken tıpkı bayılma anlarımda yaşadığım hissin aynısını duyduğumu fark ettim. Dudaklarımı ısırdı ve sonra kulağıma "Ne istiyorum biliyor musun?" diye sordu. Yüzüne baktım. "Seni odamdaki dolabın içinde saklamak." "Dolapta mı?" diye güldüm. "Gülme" dedi. "Herkes uyuduktan sonra her gece çıkıp yanıma gelirsin ve bana sarılırsın." Güldüm. Bir dolabın içinde yaşamak düşüncesi komik gibi görünüyordu ama aslında ciddiydi. O anda tam olarak anlamasam da benimle ancak böyle bir ilişki kurabileceğini söylemek istemişti. Elbette gerçeklerin farkında olmayan biri varsa bendim. O her şeyin farkındaydı. Eğer, dedim, bütün istediğim buysa hayatım boyunca senin dolabında gizleneceğim. Söz ver bana o zaman, dedi. Ben de verdim. İşte hepsi bu. Aslında o günlerde dünya yeniden değişiyordu. Benim çok sevdiğim, bize birleşen dünyadan, aşklardan, özgürlüklerden kaçıp gitmekten, bize öğretilen her şeyi boş vermekten söz eden şarkılar yerini isyan eden ama aynı zamanda ölümü, intiharı çağrıştıran karanlık, gürültülü ve daha sert bir müziğe bırakıyordu. Bir şey daha olmuştu o yaz aslında. Daha 1-2 yıl öncesine kadar yalıların önündeki iskelelerde, mavili beyazlı şemsiyelerin altında başlarına bone takmış hanımlar güneşlenir, çocuklar denize girerken o yaz birdenbire her yer kirlenivermişti. Sanki bize bir şeylerin geride kaldığını, kısa süren bir hayal döneminin bittiğini, karanlık bir çağın başladığını söylemek ister gibi, sanki bilinmez bir yerden bir anda bir felaketin ilk işaretleri belirmiş, deniz molozlarla, deniz anılarıyla, yosunlarla, mazotla dolmuştu bir anda. Önce herkes bunun geçici olduğunu düşündü. Teknelerle, sandallarla açıkta denize girmeye devam ettiler. Ama geçmedi. Emel'in bana getirdiği yeni plaklar, benim dinlediğim müzikler gibi neşeli, sevimli, hep birlikte söylenebilecek şeyler değildi. İçine kapanık, karanlık, yalnız şarkılardı bunlar. Aileyi, okula eleştiren, devlete, düzene, her türlü baskıya karşı çıkan ama bunu birlikte değil, bireysel olarak dile getiren insanların şarkılarıydı. Müzik de değişmişti. Ahşap gitarlardan ve insan sesinden farklı olarak garip elektronik seslerle dolu, gürültülü, karmaşık, insana hüzün veren bir müzikti. Plakların üzerindeki resimler bile eskisinden farklıydı. Neşeli bir bahar günü kırlarda el ele dolaşan, koşan şarkıcılar, kalabalıkta gülen yüzler, ellerinde çiçeklerle savaşa karşı çıkan çıplak kadınlar, çocuklar yoktu artık kapaklarda. Hayır, artık hayatın hiçbir yerinde bir bütünlük yoktu. Nereye gitmişti o? Her şeyi usulüne göre yapan insanlar, bir hayata sıfırdan başlayıp görkemli bir anıt gibi kurabilen, bütün güçlüklerin üstesinden gelirken bile şikayet etmeyen, acıları, kayıpları, yoklukları, savaşları, yıkımları sızlanmadan hayatın doğal parçaları gibi taşıyan o korkusuz insanlar nasıl birdenbire kaybolmuştu? Dergide oturup gelen yeni şiirleri okurken bile aslında fark etmeliydim bu değişimi. Firuz Bey bazen yüksek sesle okur ve kendi kendine "Bunlar da şiir mi? Nerede Haşim'in şiirleri? Nerede Yahya Kemal? Şu hale bak!" diye sinirleniverirdi. Bir şairin yazdığı gibi artık kimselerin vakti yoktu durup ince şeyler anlamaya. O öğleden sonra, yani Emel'le hayat boyu, onun küçük dolabında saklanacağıma söz verdiğim o günden sonra kim bilir kaç gün onu göremedim. Haber de alamadım. Firuz Bey zaten evle onunla ilgili pek konuşmazdı. Ben de soramazdım elbette. Ne yazıhaneye geliyor ne bir haber yolluyordu. Ne düşüneceğimi bilemiyordum. Yanlış bir şey mi yaptığımı, yanlış bir şey mi söylediğimi, onu utandırıp utandırmadığımı, bunların hiçbirini bilmiyordum. Oturup bunları nenemle konuşacak halim yoktu. Ve ne garip, o sıralar hiç farkında değildim ama zaten hayatımda hiç kimseyle böyle şeyler konuşmamıştım ki. Çok zaman sonra bir keresinde şöyle demişti. Sana çok fazla şey söylemek istedim hep ama yapamadım. Sanki herkesin daha önce defalarca söyleyip durduğu şeyleri söylersem aramızda bu garip büyü bozulacak. Her şey birdenbire buraya, ayağımızı yere bastığımız bu dünyaya ait hale gelecek. Benzersizliğini kaybedecek sanıyordum. Aradan uzun zaman geçti. Ben de ona aynı şeyleri söyleyebilirdim aslında. Bunu bilerek yapmamıştım ama ben de korkuyordum. Sanki bizim aramızda yalnızca bize özgü o garip dili bozarsak bu iki kişilik dünya çöküverecek gibiydi. Çok zor ve tehlikeli bir oyun oynuyorduk farkında olmadan. Birbirimizi çok iyi anladığımızı sanırken aslında belki de hiç anlamıyorduk. Belki ikimiz de birbirimizi kafamızda kurduğumuz bambaşka insanlar olarak görüyorduk. Ona hiçbir şey sormamamın nedeni bana kızacağından mı yoksa hoşuma gitmeyecek bir cevap alamayacağımdan, korkmamdan mı bilmiyorum. Belki de yalnızca onu anlamaya, tanımaya çalışıyordum. Dedim ya, ben gerçek hayattaki insanları tanımıyordum. Zaten o da benim tanıdığım insanlara hiç benzemiyordu. O benim için okuduğum kitaplardaki kahramanlar gibi biriydi. Okudukça kendimi bilmediğim garip dünyalarda bulurdum. Çok uzaklarda bazen. Kimi zaman da burada, çok yakında. Ama her kitap benim evim gibi oldu. İçine girip yaşayabildiğim, sanki oradaki insanları tanıyormuş gibi dostluk kurabildiğim, birlikte onların hayatlarını, hüzünlerini, sevinçlerini, korkularını paylaştığım ve belki de asıl önemlisi kendimi unuttuğum ve hep güvende hissettiğim evim gibi. Kitap bittiğinde o insanlar gitse de istediğim zaman yeniden elime alıp okuyunca geri geldiler. Hiçbiri kendiliğinden beni bırakıp bir yere gitmedi. Kitabın sonunda ölseler bile yeniden başlayınca canlanıverdiler. Kitapları neden bu kadar çok sevdiğimi anladınız mı? Hep sokaklarda yürürken evlerin pencerelerine bakar ve her birinin içinde nasıl bir hayat yaşadığını merak ederdim. Kitaplar da böyleydi işte. Kapağını açıp okumaya başladığımda sanki o evlerin içine girip ben de rahatsız olmasınlar diye görünmeden, sesimi çıkarmadan onların hayatını izleyen bir hayalet gibi hissederdim kendimi. O yüzden de dünyanın her yerinde bugün ve geçmişte pek çok evim ve yakınım varmış gibi gelir bana hala. Ama biliyor musunuz en büyük ikilem nedir? Okudukça öğrenirsiniz. Öğrendikçe artık sizi büyüleyen şeyler azalır. O günlerde dinlediğimiz bir şarkıda söylendiği gibi bilgi ölümcül bir dosttur. Kitaplar bazen bir olayı, bir dönemi, bir zaman bölümünü hayatın içinde küçük ve devamını bilemediğimiz bir kesinti anlatır. Ve size kesinlikle bildiğiniz bir şeyi, bir gerçeği anlatsa da aslında her biri onu yazanın belleğiyle aranızda özel bir bağ kurar. Çünkü kitabı okurken belki yazılışından uzun yıllar sonra bile onu belleğinizin derinliklerinde kendi kendinize yeniden kurarsınız. Yazarla okur arasında, yazılanla okunan arasında her zaman aynılık yoktur. Kimi zaman size çok tanıdık gelen bir dünya, kimi zaman bilmediğiniz bir evreni anlatan bütün bu metinleri aslında bir kez de siz belleğinizdeki yüklerle, yalnızca size özel çağrışım zinciriyle bir başkasının tam olarak bilemeyeceği geçmişle ve kitabı okuduğunuz anki duygularınızla yeniden kurar ve belki de çoğu zaman bambaşka bir metin oluşturursunuz. Ne kadar iyi anlatırsa anlatılsın, bir sokağı, bir giysiyi, bir yüzü, bakışları, hayatı, içindeki küçük bir hareketi, bir kokuyu okurken kendinize göre yeniden canlandırırsınız. Ama belki de en tuhaf olanı, bildiğiniz sözcükleri kendinizce dizerek yeniden size sunulan yazarın belki yıllar öncesinden, belki çok uzaklardan bile o benzersiz duyguyu size geçirebilmesi. Belki sayısız kez yazılmış ve söylenmiş bir sözcüğü, bir cümleyi belki bir akış içinde okurken birdenbire karnınıza bir ağrı saplanması, gözlerinizin dolması, coşkuyla yerinizden kalkmak isterken devamını okumak için kendinizi zorlamanız garip değil mi? Bütün bu okumaların sonunda insanlar hakkında çok fazla şey bilmem gerekir değil mi? Hayır. Öyle olmadı. Onlar yalnızca benim hayali arkadaşlarım gibi bir süre benimle kaldılar ve sonra zamanı gelince gittiler. Kimilerini tümüyle unuttum, kimilerini zaman zaman hatırladım, kimileri de hep aklımda kaldı. Hepsinin yüzlerini, davranışlarını, giysilerini, ellerini, gözlerini ben canlandırdım. Hepsi belleğimde romancının kurguladığı kimlikler olarak değil, benim yeniden yarattığım halleriyle yerleşti. Belki günün birinde başıma gelen ve hala zaman zaman nedensiz bir biçimde beni korkutan şeyin nedenini de çocukluktan beri hayalimde bu kadar çok yüz canlandırmış olmamdır. Gözlerimi kapattığımda uykuya dalmadan önce kimi zaman yüzler belirir karanlıkta. Bir yüz ötekiyle değişir, bu değişim giderek hızlanır ve ne kadar istesem de içlerinden birini seçip o değişimi durduramam. Son yıllarda yazık ki çoğu kez yüzler bozulur, ürkütücü bir hal alıyor ve beni korkutuyor. Ona o zaman dedim ki, evet bizim dünyamızı konuştuğumuz gizemli dil oluşturdu ama ona benzersiz bir şey eklendi ve birdenbire her şeyi değiştirirdi. Yine gülerek ona baktım ama bir şey sormadı. Sözcüklere dokunamazsın ve ne kadar büyülü ne de olsalar hep karşılığında gelecek başka sözcükleri beklerler. Oysa ben sana dokundum ve o zaman her şeyin ne kadar gerçek olduğunu anladım. Söyleyebilseydim ona, onu sevmek karanlık bir suya girerken duyduğunuz ürperti gibiydi. Bir rüyada uçurumdan yuvarlanırken bağırmaya çalışmak ama sesi çıkmamak gibiydi. Yılın ilkbahar sabahında uyanmak gibiydi. Karlı bir tepeden aşağı kayarken çılgınca gülmek gibiydi. Çok uzun yıllar görmediğiniz birine rastlayıp onu ne çok özlediğinizi anlamak gibiydi. Herkesin kaybolduğuna inandığı bir adayı yeniden bulmak gibiydi. Bitmesin diye bir kitabın son sayfalarında durup bütün hikayeyi yeniden hatırlamak gibiydi.